Anafor. Erhan Bener.
Ayrım 10.
Mühendis beyin dişçi Hiram'ın arkadaşını olduğunu öğrenince duraksamışlar. Aralarında kısa bir tartışma geçmiş. Sonunda içlerinden daha yaşlı olanı elinde av tüteği tutan adam bir daha bu yollarda gezinmemelerini tembihleyerek yollarına devam etmelerine izin vermiş. İlhan'ın dişçi Hiram'ın arkadaşı olduğunu öğrenen jandarma yüzbaşısının gözlerinde beliren anlatım, Kalaşnikovlu teröristin bakışlarındaki kinle korku karışımı anlatımdan pek de farklı değildi. Büyük hanım yıllar var ki Ankara'ya ayağını atmamıştı. Çocukluğunun geçirdiği kent şaka maka neredeyse 60 yıl geçmiş, sonraları arada bir gelip gitmişti. Ama en çok kaldığı bir hafta. 60 yıl öncesinin Ankara'sı bambaşkaydı. Asıl o zaman görmeliydi Ankara'yı. Başkentliliğin tadını o zamanlar çıkarıyordu Ankara. Beyliği beylik, çaldığı düdük. Daha mı güzeldi o zamanlar bilemiyor. Zaman zaman bir sinema şeridi gibi gözünün önünden gelip geçen çocukluk görüntüleri yeterince doğru ya da inandırıcı bir fikir vermekten uzak. Aslında artık sinema şeridi yerine televizyon filmi, hatta dizileri gibi demenin daha doğru olacağını düşünmüyor değildi. O günlerde Cebeci Ankara'nın en seçkin semtlerinden biriydi. Orada bahçe içinde iki katlı oldukça büyük bir evleri vardı. Kayseri'den Ankara'ya gelişlerini anımsıyor, Mülkiye Mektebi İstanbul'dan yeni taşınmış olmalı. Okul tam karşılarında. Bazen yandaki sokaktan ablasına giderken sırtlarında bir örnek çizgili pijamalar, yatakhanelerinin demirli pencerelerinden bacaklarını sarkıtarak oturan gençler laf atarlardı. Hepsi 18 yaşlarında ancak vardı. Göz süzmeler, gülüşmeler, pencereden mektup atmalar, iç geçirmeler. Sen sonra tut, kendinden 20 yaş büyük Refi Beyefendinin koynuna gir. Tren Ankara'ya yaklaşırken bunlar geçiyordu aklından büyük hanımın. Sonra ilk kez gelin elbisesiyle Ankara garından yataklı vagona binerek İstanbul'a girişleri geldi gözlerinin önüne. Ne hacalet, ne rezalet, kim inanır? O gece o daracık yerde, bu gece ille de karı koca olalım diye tutturmuştu Refi Beyefendi. Büyük hanımın gelinliği Kerem'in afsısının entaresi gibi handi ise 40 düğmeli. Mevsim kış. Refi Beyefendinin sırtında uzun kollu kalın yün fanile, belinde yün kuşak, ayağında paçalı bir don. Korkusu heyecanı ağır basmamış olsa kahkahalarla gülebilirdi. Üstelik de o kadar uğraşıp kanter içinde yarı yarıya soyunduktan sonra koskoca adam karşısında tir tir titremeye başlamamış mıydı? Güya o güne kadar haramı uçkur çözmemiş. Sonunda çözmüştü çözmesini ama adam o zamana kadar hiç görmediği bir alamet nesneyi içine sokmaya kalkınca zavallı kız neye uğradığını şaşırmıştı. Anan yahşi, baban yahşi derken iyice kabalaşmış ve bir yaban hayvanı gibi çullanmıştı üstüne Refi Bey daracık yatakta. Üstündeki 70 küsur kiloluk ağırlıkla soluk bile alamazken, üstelik duyulur korkusuyla canının fena halde acımasına karşın sesini bile çıkaramazken, adam bilmem kaç yıllık bekarlığın acısını çıkarmak istercesine durdurak dinlemeden bilmem kaç kez pis suyunu boşaltmıştı içine. Bütün çarşaflar bir koca horoz kesilmiş gibi kanrevan içinde kalmıştı. Cahillik. Bu yüzden kendini suçlu sanarak ne çok ağlamıştı. Üstelik Refi Bey işi bitip artık kımıldayacak hali kalmayınca üstteki yatağa tırmanıp hemen horlamaya başlamış. Büyük hanım orası acı içinde kanayıp dururken ve bir yandan yerler kan içinde kalırken kompartımanın küçücük lavabosunda sabaha kadar soğuk suyla çarşaf ve çamaşır yıkamış, yer temizlemiş, bütün gece üzüntüden ve korkudan gözüne uyku girmemişti. Şimdiki aklı olsa vagonun kapısından itiverir herifi. Kurtulur. Tövbe estağfurullah. Sol yanındaki kötülük melaikesi hınzır hınzır gülüyor. Sanki o zaman düşünmedin mi? Hadi canım, bari beni kandırmaya kalkma. Düşünmüştü düşünmesini ama Koskoca adam sarhoş bile olsa kolay mı vagondan aşağı itmek? Üstelik İstanbul'a vardıklarında tutmuş tanıdık bir ebeye götürmüştü kayınvalidesi onu. Önce anlamamıştı. Meğer oğlundan kanama hikayesini duyunca, sakın bu kız bakire değildi de ay hale denk düşürüp seni kandırmış olmasın oğlum demiş, gittikleri ebe gülmüş. Senin kocan ayının biriymiş a kızım, zar ne kelime, neredeyse her tarafını parçalayacakmış adam demişti de büyük hanım pek utanmıştı. Rahmetlinin orası ölene kadar hemen hep öyle ayaktaydı. Refi Bey'le yatağa girmekten ömür boyu hiç hoşlanmamış, hatta korkmuştu. Büyük hanım bazen yanında konuşan kimi kadınlar, hatta kimi kızlar mahrem sevişme öyküleri anlatırlardı. Refi Bey'e onların anlattıkları gibi doğru dürüst seviştiklerini, öyle göklere çıkardıkları gibi bu işten büyük zevk aldığını hemen hiç anımsamıyor. Çocuğunuzun olmamasının nedeni bence psikolojik uyuşmazlık demişti. Sırf bu iş için gittikleri Viyana'daki Frank doktoru. Refi beyefendi o kadar çok çocuk istiyordu ki karısını bir erkek doktorun muayene etmesine bile razı olmuştu. Ama olmayınca olmuyordu işte. Cahit'i evlat edinmeye, kendi çocuğu olmayacağına iyice aklı kestikten sonra karar vermişti Refi Bey. Çok da ihtiyatlıydı. Cahit'i gerçekten de kendi oğlu gibi sevmesine karşın nüfusuna geçirtmemiş, vasiyetinde de şirketin yönetimini karısının onayına bağlı olarak bırakmıştı Cahit'e. Büyük hanım uygun gördüğü sürece yönetebilecekti Cahit şirketi. İçini çekti. Acaba Cemalettin Efendi'den gebe kalsaydı Refi Bey farkına varır mıydı? Biliyor, şimdi herhalde karşısına oturan Cahit fark ediverir kaygısıyla olsa gerek, görünmemeyi yeğleyen sağ omuzundaki melaike, şu anda nöbetçi olan hangisi ise kaşığı çatıyordur. İş işten geçtikten sonra böyle münasebetsiz şeyleri anımsamanın alemi yok tabii. Yine pis cenabet şeytanın işi bu. Sağına soluna bakındı, içinden şeytanı kovacak bir dua okudu. Cahit ikide bir saatine bakıyor ve tırnaklarını kemiriyordu. Ekspresin 10 dakika gecikmesi vardı. Bütün aile Salih Bey'in telaşı yüzünden sanki tren daha önce gelebilirmiş gibi bir saat öncesinden yola çıkmıştı. Görünüşte en sakinleri Sevin, en heyecanlıları ise Metin'di. Garın geniş mermer avlusunda bir o yana bir bu yana koşturuyor, ikide bir babasının önünde durup trenin gelmesine ne kadar vakti kaldığını soruyordu. Aslında hepsinin de sinirleri gergindi. Emin, Cahit'i hiçbir zaman sevmemişti. Onun hiç öyle kötü bir insan olmadığını herkes söylüyordu. Ama bu yeterli değildi Emin için. Bir bencil devdi Cahit. Ömrü boyunca kendisinden başka hiçbir şeyle ilgilenmemişti. Emin'le seyrek karşılaşmalarında onun açık ya da kapalı hücumlarına karşı kendisini savunmak için politik açıdan sosyal demokrat ve uzlaşmacı olduğunu, gençliğin şiddet hareketlerine o yüzden karşı çıktığını söylerdi. Sanki tepki göstermek için ille de şiddete başvurmak şartmış gibi. Aslında onun sosyal demokrat falan olmadığı da pek açıktı. Demokrat bile değildi. Darbe sırasında evrenci olmuştu. Daha sonra da liberalliğine hayran olduğunu söylediği Özal'a övgüler yağdırmıştı. Biliyordu Emin, kızacak bir şey yoktu bunda. Sınıfının adamıydı o. İyiydi ama şimdi karşısına enişte aday olarak çıkınca onun da isyan etmeye hakkı vardı elbet. İçinden tabii en çok Sevin'e acıyordu. Ama özellikle politik savaş yıllarında iki kardeş arasında bir kopukluk olmuştu. Onunla bir türlü sağlıklı bir iletişim kuramamışlardı. Bunda belki de hücre arkadaşı Zühal'le erken evliliğinin de etkisi olmuştu. İtiraf etmeliydi. Sevin'i özellikle politik tartışmaların dışında tutmak istemiş ama sonunda galiba aralarında gerçek bir dostluğun kurulmasına olanak bırakmamıştı. Oysa annelerin ölümünden sonra kız kardeşini yalnız bırakmamak için kalkıp bu eve, babalarının yanına gelmişlerdi. Onunla iki arkadaş gibi konuşmak için fırsatlar yaratmamış da değildi. Hatta şaklabanlık bile yaptığını anımsıyor. Ama Sevin sımsıkı kapatılmış bir kutuydu sanki. Ser veriyor, sır vermiyordu. Bu kez de büyük hanımın ısrarlı girişimi sonunda Cahit'le evlenmesi sorunu çıkmıştı karşısına. Bu konuda tarafsız olmaya çalışıyordu Emin. Bildiği kadar Sevin'in varsıllıkta gözü yoktu. Duygusal bir yapısı vardı. Kaldı ki henüz evlenme yaşında bile değildi. Nedir ki 22 yaş? Üstelik sezgilerinde yanılmadıysa eğer, Cahit de Sevin için öyle yanıp tutuşuyor değildi. Zaten Cahit gibi bir adamın Sevin'e aşık olabileceğini düşünmek bile saflık olurdu. Öyleyse neden herkes bu evliliğe adeta kızcağızın tek kurtuluş yoluymuş gibi sarılmıştı? Pek çok genç kız gibi belki Sevin de evliliği bir çeşit baba evi cenderesinden kaçış yolu, bir özgürlük, bağımsızlık ya da kişilik bulma yolunda atılması gereken zorunlu bir adım diye düşünüyordu. Babasını da anlıyordu Emin. 2 yıl önce geçirdiği enfarktüs Salih Bey'i çok etkilemişti. Oğlunu kırmış olabileceğini hiç düşünmeden ikide bir, "Bana bir hal olursa bu kız ortada kalır," deyip duruyordu. Ne de olsa akraba sayılırdı Cahit. Arada büyük hanım vardı. Cahit'le evlilik Sevin için bir güvence sayılabilirdi. Ama ileride büyük hanım öldüğünde her şeye el koyabilecek olan Cahit, bu zorlama evliliğin acısını Sevin'den çıkarmaya kalkışırsa ne olacaktı? İşin en ilginç tarafı Zihal'in tutumu. "Ne var yani?" diyor. "Herkesin devrimci olması şart mı? Biz bile belki bir yol ayrımına geldik de itiraf etmeye cesaret edemiyoruz. Değerler nasıl da çabuk değişiyor. Doğu Almanya'ya bak, Romanya'ya bak, Gorbaçov'un söylediklerine bak. Ya biz neredeyiz, biliyor musun? Bırak kız şöyle ya da böyle, önünde sonunda pişmanlık duyacağı bir serüvene atılırken, en azından bizim gibi parasızlık çekmesin, kendini ucuza satmasın." Salih Bey'in düşündükleri gerçi gelininin düşündüklerinden pek farklı değildi. Ama o ideolojik bir yaklaşımla bakmıyordu soruna. Oğlunun sandığı gibi geçirdiği enfarktüsün öyle öncelikli bir yeri yoktu yaşamında ve kaygılarında. Karısının ölümü onu bir çeşit kaderciliğe sürüklemişti. Ama bu sadece kendisiyle ilgili bir kadercilikti. Kızının kendisine daha iyi bir gelecek sağlamak için namusundan, iffetinden fedakarlık etmemek kaydıyla güzelliğinden, güzel huyundan, aklından ve sevecenliğinden yararlanması kadar doğal bir şey olamazmış. Yoksa ne olacaktı? Ölecek olsa harçlığını karşılayacak bir yetim aylığı var. Birlikte oturdukları için Emin de kendisi gibi düşünmüş, Sevin'in çalışmasını istememişlerdi. Ama gerekirse çalışıp hayatını rahatça kazanabilir, dil biliyor, mesleği var sayılır. Öğretmenlik de yapabilir isterse. Bir baba olarak bu bakımdan içi rahat ama Cahit gibi bir damat öyle kolayca geri çevrilemez. Baba evinde onun mutlu olmadığını seziyor, hiç değilse biraz rahat etsin, o da biraz eller gibi hizmetçili uşaklı yaşasın. Aşkmış. İşte Emin, şu Zühal yüzünden hapislere girdi, neredeyse idam sehpasını boyluyordu. Şimdi mutlu mu? Hala aşık olduğunu söyleyebilir mi karısına? Sevin, ötekilerin belli etmemeye çalıştıkları, bu yüzden de daha beter ortaya koydukları telaşlarına karşı, bir sfenks gibi sessiz, heyecanı belki sadece yüzündeki hafif solgunluktan anlaşılabiliyor. Bir de kimseye belli etmemeye çalışarak tırnağını kemirmesinden. Salih Bey bir çeşit üstte kalma hesabıyla sırtını okşuyor kızının. Ne var böyle heyecanlanacak? Büyük anne senin de büyük annen sayılır. Cahit de hısmımız, ikisi de yabancımız değil. Biliyorum baba, diyor Sevin, taraz taraz bir sesle. Benimki saçmalık, farkındayım ama elimde değil. Zühal bir garip gülümsüyor. Bırakın, biraz nazlansın baba. Dönemeçte ekspresin dev kırmızı dizel lokomotifi görünüyor, Metin bir buz patinacısı gibi zıplıyor durduğu yerde. Bak, hala bak, tren göründü. Gelen bu trenin geleceğini bütünüyle değiştireceğinin farkında olan Sevin, bu geleceği oluşturmak için kendisinin hiçbir şey yapmadığının, yapamayacağının bilinci içinde.
Ayrım sonu.